Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 18 Mart 2022 günlerden cuma, bir haftayı daha tamamlıyoruz. Ukrayna özel gündemli programımızda sahadan son bilgileri aktaracağım size. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin yarattığı siyasi ekonomik başlıkları aktarmaya çalışacağım. Yine aynı şekilde bugün Rusya Devlet Başkanı Güvenlik Konseyi'ni topladı. Bir yandan müzakereler sürüyor, bir yandan da sahada çatışmalar devam ediyor. Vladimir Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı ise Avrupa Birliği'ne üyelik girişimlerinin altını çizen bir açıklama yaptı ki Avrupa Birliği'ne bu sürecin başlayabileceği söyleniyor. Enteresan, Avrupa Birliği'ne üyelik koşulları herhalde değişmiş gözüküyor. Rusya karşıtlığı yeterli olacak diye daha önce biliyorsunuz demokrasi, insan hakları, Türkiye'yi zorlayan bir takım konular söz konusuydu ama aslına bakarsanız Rusya'nın müdahalesi dünya düzenini bir hayli zorlayacak nitelikte. Başlıkları aktarmaya çalışacağım sizlere. Sergey Lavrov'un yaptığı açıklamalar var. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın açıklamaları var. Avrupa ülkelerinden açıklamalar var. Amerika'da, Avrupa'da tartışmalar var. Yine aynı şekilde Türk dış politikası Ukrayna ile çok yakından ilgili temasları devam ettiriyorlar. Çin burada önemli. Amerika'nın küresel rekabetinde Rusya'ya yönelik tutumunun yanı sıra Çin de tabii önemli bir unsur. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Bugün Ukrayna krizinden çıkartacağımız özel dosya ise uluslararası hukukla ilgili. Son 30 yılda Sovyetler Birliği'nin çözülmesi, Soğuk Savaş'ın sona ermesi, hatta Batı dünyasında tarihin sonu adlandırmaları yaşı yetenler hatırlayacaktır elbette. Tabii o gün bugündür, 30 yıldır pek çok uluslararası yankı yaratan müdahale gördük. Bunlar Yugoslavya Savaşı ile başladı, NATO bombardımanı ile başladı, Kosova'nın Amerika tarafından ayrı bir ülke olarak tanınmasıyla devam etti. Irak Savaşı, Afganistan müdahalesi, Suriye, Orta Doğu'daki çatışmalar, dünyanın pek çok yerinde aslında Amerikan neoliberal müdahalelerini gördük. Bunların tabii uluslararası hukuk bakımından yaklaştığımızda hiçbirinin BM onaylı olmadığını anımsatmakta fayda var. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik müdahalesi de BM onayı elbette taşımıyor. Uluslararası hukukun 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında tartıştığı bir ilke ortaya çıkmıştı. İngilizcesi Responsibility to Protect, koruma sorumluluğu ismi veriliyordu. Ancak bu ilkenin yerleşmesinde pek çok sıkıntı, 1945 sonrası dünya düzeninde ve Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrasında yaşandı. Bugün yaşadığımızı uluslararası hukuk tartışmaları bakımından nereye, nasıl oturtmak lazım? Bu tartışmayı bugün gündeme taşımak istiyorum. Yakın zamanda, geçtiğimiz hafta içerisinde kamu hukukçusu Doktor Mehmet Cemil Ozansu'nun çok dikkat çekici bir yazısı yayınlandı. Bu manada jurnal.türkiye hesabında. Rusya uluslararası hukuku ihlal mi ediyor yoksa inşa mı ediyor başlığını taşıyordu bu yazı. Programın ikinci yarısında Mehmet Cemil Ozansu'ya bağlanacağız ve kendisinden bu tartışmalarla ilgili hem yazısı bağlamında görüşlerini almaya çalışacağım. Tabii dünyadan haberler de var. Programın sonunda onları da elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Gerek Covid notları, gerekse Avrupa'dan başlıklar sürem el verdiği müddetçe aktarmaya çalışacağım size. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Bu frekanslardan, karasal yayınlardan 5 büyük kentten bizi dinleyebilirsiniz efendim. Sputnik Türkiye'nin web sitesi, eğer internetten saldırı düzenlenmediyse web sitesi üzerinden radyoyu dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden de karartma uygulandığı için Batı teknolojik aygıtlarıyla tek taraflı bir bakış açısı yansıtmaya çalıştığı için maalesef bir karartma söz konusu. Ancak Telegram kanallarından haberleri kıyaslayabilirsiniz. Yoksa aldığınız bilgiler sadece tek yanlı bilgiler. Dolayısıyla alternatif kaynaklardan bakmak durumu çıkıyor ortaya. Eğer merak ediyorsanız öbür cepheyi de, sadece tek yanlı bilgilenmek istemiyorsanız, internet üzerinden Radio Map uygulamasından da yine radyoyu dinleyebileceğinizi belirteyim ve başlayalım eksene. Evet, sahadan bilgiler. Rusya Federasyonu Ukrayna ile ilgili operasyon ifadesini kullanıyor. Özel operasyon Rusya'ya yönelik tehdit olmaktan çıkartma, denazifikasyon, yani Ukrayna yönetiminin 2014 darbesinden, meydan darbesinden bu yana giderek aşırı sağcı bir çizgiye kayması ve özellikle Azak taburuyla daha çok dünyada biliniyor ama başka gruplar da var. Donbas'ta yürütülen savaş, yeni bir savaşa hazırlandığı, bu bağlamda bunun önleyici bir nitelik taşıdığı vurgularıyla aktarıyorlar. Şehir merkezleri, özellikle güney bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığı Lugansk Cumhuriyeti'nin neredeyse tamamının, artık Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya destekli tabii ki kontrolü altında olduğunu dile getiren açıklamalar yaptı. Özellikle Rusya Federasyonu bu operasyon diye andıkları bu müdahalenin askeri tesisleri hedef aldığını dile getirerek rakamlar yayınlıyor. 1400'den fazla tank, 183 insansız hava aracı, 138 çok namlulu roket atar, 535 topçu sistemi, 1197 özel askeri araç imha edildi açıklamaları yaptılar. Ayrıca Türkiye'nin Ukrayna ile savunma sanayi işbirliğinin ürünü olan Bayraktar TB2'lerden de 6'sının düşürüldüğü en az açıklamaları var. Tabii çatışmaların daha çok müzakereler de devam ettiği için birazdan aktaracağım. Ukrayna'nın güneydoğu hattında devam ettiğini belirtmek lazım. Mariupol kenti, yarısı nüfusun Ruslardan oluşuyor bu kentin. Bu kentte merkezde çatışmaların Azak tugaylarıyla devam ettiği açıklamaları yapılıyor. Ukrayna birliklerinin de hala Donbas bölgesine 100'den fazla top mermisi ateşledikleri, Amerikalı 3 paralı askerin, bu arada paralı askerler Ukrayna'ya gitmeye başlamıştı. Hatta bu bir kampanyaya çevrilmişti Batı'da. 3 askerin etkisiz hale getirildiği, isimleri de açıklandı. Yüzbaşı Michael Hawker, Teğmen Logan Shroom ve Teğmen Cruz Toblin olduklarını belgeleyen bir takım açıklamalar yaptılar. Ama Pentagon'dan paralı askerin, Amerikalı paralı askerlerin öldüğüne dair ellerinde bir bilgi olmadığı vurgusu yapıldı. Belki eski askerlerden oluşuyor olabilir. Çünkü bu konuda da çok sayıda bilgi hem sosyal ağlarda hem başka kanallarda da dolaşıyor. Tabii Ukrayna ordusunun Donetsk'e yönelik füze saldırısı en az 21 ila 23 insan can vermişti. Sokak ortasında yürürken Tochka U füzeleriyle vurulmuştu. Hatta füze vurulmasına rağmen bu kadar büyük hasar yarattığı vurgulanmıştı. BM'den ses geldi. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri kontrolündeki topraklar dahil olmak üzere Ukrayna genelinde sivil kayıplara ilişkin bilgileri izlemeye devam ettiklerini duyurdular. Tabii Rusya tarafı özellikle Mariupol'a radikal neonazi grupların sivilleri rehin aldıklarını açıklıyor. Doğum hastanesi bombalandığı, Mariupol Drama Tiyatrosu'nun bombalandığı, sığınmacılar konusu, Sultan Süleyman Camii'nin bombalandığı gibi yalan haberlerin yayıldığı, Rus askerlerin Çernigov'daki otomatik silahlarla bir kuyruğu ateşe tuttuğuna dair pek çok suçlama, konvoyu ateşe tuttuklarına dair pek çok suçlama işittik. Bunlar defalarca çürütüldü açıklaması yaptı. Donbas üzerinde uçuş yasak bölge oluşturulduğu haberi açıklandı. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden tabii Ukrayna ordusunun sivil katliamından sonra gelmesi dikkat çekici. Ama Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından Donetsk'te kendi yaptıkları saldırıların görüntüsünü sanki kendilerinin bu işte hiçbir payı olmamış gibi yayınlaması dikkat çekici hakikaten. Bu arada tabii Mariupol bölgesinden sığınmacılar da çıkıyorlar yavaş yavaş. Hem de Ukrayna'nın diğer taraflarından da elbette. Polonya örneğin sınır muhafızları açıklama yaptı. Yaklaşık Ukrayna'dan 2 milyon sığınmacının Polonya'ya girdiğini duyurdular. Donbas'tan da Rusya tarafına 300 binden fazla sığınmacı geçtiği, bunların 64.800'ünün çocuklardan oluştuğunu belirttiler. Bu arada çıkanların siz muhtemelen önünüzdeki kaynaklar eğer batılıysa hiçbirini görmüyorsunuz ama ben Telegram kanallarından izliyorum. İnsanlarla röportajlar yapılıyor ve özellikle Mariupol'dan çıkanlar kontrol noktalarında yaşadıkları sıkıntıları ve neonazi birliklerin kendilerine engel olmalarını aktarıyorlar. Keskin nişancıların ailelerine ateş açtığını söylüyorlar ve özellikle Azak birliğinin blokajında ve oradan kaçmaya çalışan sivillerin hayatını yitirdiğini, Volodarsk'a uzanan ana yolda neonazi birliklerin sığınmacı konvoylarına saldırı düzenlediğini aktarıyorlar efendim. Evet, müzakere cephesine bakalım. Ukrayna delegasyonunun başkanı Mihail Podolyak'ın açıklamaları. Birkaç gün veya bir buçuk hafta barış anlaşmasına varabiliriz tarzında biraz umut uyandırmıştı ama öte yandan Ukrayna yönetiminin bir öyle bir böyle konuştuğu için çok da anlamak mümkün değil. Rusya'nın şartları var tabii, bunu daha önce aktarmıştım. Ukrayna'nın tarafsız kalması, Rusya'yı tehdit edecek şekilde Amerika'nın silahlandırmasıyla tehdit edecek halden çıkartılması, NATO'ya katılmaması, Finlandiya formülü, Avusturya formülü konuşulmuştu. Rusça dilinin, orada Rusça konuşanlar ve Ruslar da yaşıyor elbette, Rusça dilinin korunması ve denazifikasyon olarak koyuyorlar. Tabii Donbas ve Kırım'ın statüleri de önemli bir problem. Zelenski açıklamalar yaptı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le görüştüğünü ve önümüzdeki aylarda Avrupa Birliği'ne Ukrayna'nın katılım başvurusu konusunda ilerleme beklediğini dile getirdi. Rusya ile yapılacak olan olası bir barışın da bu süreci engelleyemeyeceği vurgusu var. Avrupa Birliği tabii şimdiden ekonomik destek veriyor ama bu şekilde bu hale gelmiş bir ülke Avrupa Birliği'ne üye yapılabilir mi? Bu konuda bugün Avrupa Birliği'nden Ukrayna'nın katılımına öncülük edecek süreci başlattıkları yolunda bilgiler geliyor. Bu enteresan tabii, çünkü bir ülkenin Avrupa Birliği'ne üye olabilmesi için Türkiye örneğinde olduğu gibi pek çok şartı karşılaması gerekiyor ve Ukrayna nasıl oluyor da bu şartları karşılıyor diye bir soru ortaya çıkıyor. Avrupalılar herhalde bundan sonra tartışacaklardır. Rusya ile ilgili bütün dünya çapında müthiş bir ırkçılık dalgası esiyor. Gerçekten dehşetengiz ve Rus kültürüne, tarihine, önemli isimlerine yönelik saldırılar, orkestra şeflerine özel kınamalar da bulunmazlarsa işlerinden kovulmaları, inanılmaz bir histeri esiyor. Bu histerinin son acayip örneği Florida'dan geldi. Florida Üniversitesi Karl Marx grubu çalışma odası, pek çok çalışma odası varmış, tarihsel isimler yer alıyor bu çalışma odalarında. Benjamin Franklin, William Shakespeare, Scott Fitzgerald, Martin Luther King gibi belli bildiğimiz üniversitelerdeki çalışma odaları, işte Karl Marx'ın ismini kaldırmışlar. Tabii Karl Marx'ın Rus olmadığını üniversite nasıl bilmiyor olabilir sorusu düşüyor. Kendisi 5 Mayıs 1818'de Almanya'nın Lüksemburg sınırındaki Trier kentinde dünyaya gelmiş Alman komünist filozof, yani Rusya ile bu bağlamda illiyet bağı olmadığını anımsatmak gerekiyor. Gerçekten dünyada dehşetengiz bir cehalet, bir üniversitede bile olabilecek böylesine bir cehalet insanı şaşırtıyor. Bir de futbol sahalarından UEFA Avrupa Ligi'nden haber aktarayım son olarak, not olarak. Kızıl Yıldız ve Rangers takımları Belgrad'da karşı karşıya geliyorlar. Kızıl Yıldız taraftarları pankartlar açmışlar. Amerika'nın dünya çapında müdahaleleri sıralamışlar. Tabii sadece Irak, Afganistan değil, Granada'sından Vietnam'ına uzun yıllara yayılan bütün pankartları açıp tek söylediğimiz barışa bir şans vermek diyerek bu da sosyal medyada yayınlanıyor. Bir notum daha var, pardon. Ukraynalı oligark Ahmetov'un sahibi olduğu Kanal 24'ün muhabiri, aktarmıştım size, Feridun Şarafmal sunucu Rusya ulusunu yok etmek için önce çocukları yok etmemiz lazım diyerek Nazizmin önde gelen isimlerinden Adolf Eichmann'dan alıntılar yapmış. Fotoğrafını sergileyerek çocukları öldürerek asla büyümemeleri sağlanacak demişti. Geri adım atmak zorunda kaldı, özür diledi. Oysa kendisi Eichmann'ın doktrinine bağlıyım demişti. Avrupa Birliği Ukrayna'yı üye yapacaksa herhalde bunları da gözden geçirecektir diye umut edelim. Tabii Rusya Soruşturma Komitesi Rusların ve Rus çocuklarının öldürülmesi çağrısı yapan gazeteci hakkında dava açmış durumda. Sosyal medya özellikle bu çatışmanın bir tarafının karartılmasının son örnekleri de Britanya Medya Denetim Kuruluşu Ofcom'dan Russia Today kanalının lisansının iptaliyle geldi. Aynı şekilde Norveç de buna katılacağını duyurmuş durumda. Evet. Şimdi siyasi cepheye bakalım. Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı, bugün Güvenlik Konseyi ile toplantı düzenledi ve üyelerle birlikte görüş alışverişinde bulundukları anlaşılıyor. Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Batı'nın Rusya'yı marjinalleştirme ve gelişimini durdurmaya çalıştığını, eşi benzeri görülmemiş bir baskı kampanyası başlattığını, yaptırımlar tabii devrede ama bunların Rusya'yı sadece güçlendirdiğini dile getirmiş. Minsk anlaşmalarını, BM onaylı Minsk anlaşmalarını uygulamayan Ukrayna'nın saldırı planı hazırladığını, 8 yıldır Donbas'ta süren savaşta yetmezmiş gibi bunun daha da tırmandırılmasının engellendiğini bu operasyonla dile getiriyor. Ukrayna'da gördüğümüz şey, diyor Sergey Lavrov, Batı'nın stratejik rotasının özüdür diyor. Ve Rusya'yı hedef aldığını, Amerika'nın dünyayı yeniden tek kutuplu yapma arzusunda olduğunu ama bunun olamayacağını söylemiş. ABD şerifinin yönetimi altındaki bir küresel köyün varlığını asla kabul etmeyecek aktörler var diyerek Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika'yı saymış. Ama Avrupalılardan anlaşılan o ki Rusya Dışişleri Bakanı umudu kesmiş durumda. Avrupa'nın güvenliği ve refahı için daha iyi olacak şeyler yerine ABD'nin yararına olacak şeyleri yapma konusunda artık bizi ikna ettiler demiş. Tabii bir de Ukrayna topraklarına girecek olan Ukrayna'nın silahlandırılmasını engel olacaklarını net bir biçimde bunu ifade ederek dile getirmiş. Harekatımız Rusya'ya tehdidin ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Sivil nüfusun korunmasını, Ukrayna'nın silahsızlandırılmasını, elbette Nazilerden arındırılmasını, bu mutlak talebimiz diyerek dile getirmiş durumda. Dünyadan bu arada Beşar Esad, Suriye Devlet Başkanı, enteresan bir açıklama yapmış Öğretmenler Günü'nde. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra dünyanın uluslararası hukukun yokluğunda batılı hırsızlar tarafından yönetilen vahşi bir ormana dönüştüğü saptaması yapmış. Ukrayna çatışmalarının aslında Amerikan yönetiminin politikaları sonucu gerçekleştiğini, şu an olup bitenlerin ise Batı'nın maskelerini düşürüp Batı'yı çırçıplak hale getirdiğini dile getirmiş. Özellikle sosyal medyada Ruslara yönelen ırkçı şiddet çağrılarını gibi örnekler vermiş. Sadece Araplar veya Müslümanlara yönelik değil, herkese yönelik Batı kendisine benzemeyen herkese ırkçılığını ve derin kinini gösterdi demiş. Avrupa'yı Sovyetler Birliği'nin 27 milyon kurban vererek kurtarmış olmasına atıf yapmış ve o dönemde Batı'nın Hitler'in Rusya'ya girmesinden memnun olduğunu, kimsenin 27 milyon kurbandan bahsetmediğini, Hitler'le aslında başta bir sorunları olmadığını, kaybetmeye başlayınca saldırmaya başladıklarını dile getirmiş. Siyasal Batı'nın ahlaki açıdan çökmüş bir Batı olduğundan şüphemiz yok demiş. Dikkat çekici. Yine aynı şekilde Güney Afrika lideri Cyril Ramaphosa da dikkat çekici bir açıklama yapmış. Ukrayna'daki savaşı NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin tetiklediğini, Rusya'ya karşı çok düşmanca tavır ve tutum almaları için kendilerine ısrarda bulunanların bulunduğunu, krizin işgali kabul etmek mümkün değil demiş ama krizin nedenlerini anlamak önemli vurgusu yapmış. Evet. Evet, şimdi Rusya bu arada dün özellikle radikal neonazi gruplardan yakınan açıklamalarla birlikte bir de Ukrayna'da Amerika'nın biyolojik projeleriyle ilgili belgeler yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı Pentagon'un doğrudan Ukrayna'daki tesislerde Ukrayna Savunma Bakanlığı'na da katkı yapacak şekilde biyolojik silah bileşenleri ürettiklerine dair bir takım belgeler. 32 milyon dolar finansman sağlamış. Fonların gerçek alıcısı Kiev, Odessa, Lviv ve Harkov'da bulunan Ukrayna Savunma Bakanlığı laboratuvarları deniliyor ve bir takım virüs ailelerinin geliştirilmesi, yarasalarla hastalık bulaştırma yollarının araştırılması için 1.6 milyon dolar harcandı. Bu belgelere yanıt somut kanıtlar ortaya konularak verilebilecek mi? Gerçekten çok dikkat çekici hakikaten, ama tabii Batı'da bunları tartışmak çok mümkün olamıyor efendim. BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma talebinde de bulunmuş durumda Rusya Federasyonu. Evet, Amerika'da da ben aslında size Eksen'de defalarca anlatmıştım, çünkü Amerikan muhalifleri bunları çok çok oldu yazalı, fakat kimse tabii ilgilenmedi. Herkes komplo deyip geçti, ama Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukraynalı oligarklar Burisma şirketiyle bağlantılarına dair ve rüşvet alındığına dair e-postalar gerçek çıkmış efendim. Yıllarca dezenformasyon denilmişti. Hatta Twitter haberin paylaşımını engellemişti. Ama Hunter Biden'ın mailleri sonunda doğrulanmış. New York Times gazetesi bile açıklamış. Şimdi daha önce dediğim gibi komplo teorisi diyorlardı. Peki şimdi niye açıklıyorlar? Herhalde bu savaş ortamı, çatışma ortamında kolaylıkla zaten ortaya çıkacak olan bir böylesine bir ilinti, illiyet ve yolsuzluk ve rüşvet çarkı zaten ortaya çıkacaktı. Şimdi savaş ortamında kimse sesini çıkartmaz diye düşünüyor olsalar gerek. Anthony Blinken'ın açıklamaları var. Amerikalı uzmanların Ukrayna'daki savaş suçlarını belgeleme ve değerlendirme sürecinde olduklarını basın toplantısıyla dile getirmiş. Şahsen kasıtlı olarak sivilleri hedef almanın bir savaş suçuna olduğuna katılıyorum demiş kendisi. Amerika'nın Rusya üzerindeki maliyetleri arttırmaya devam edeceğini söylerken, yalnız çok dikkat çekici, Anthony Blinken'ın bir gözü de Çin'de. Amerika'nın bir gözü Çin'de. Sürekli olarak işte Rusya Çin'den askeri yardım istediği gibi iddialar ortaya atıyorlar. Yalanlanıyor. Bunlara da çok yer vermiyorlar. Ama Çin'e yüklenmiş burada. Kendini tarafsız arabulucu gibi göstermeye çalışıyor Çin. Ama saldırganlığı kınamıyor diye vurgu yapmışlar. Tabii Çinliler hemen yanıt verdiler. Amerika'da bugün Biden ve Xi Jinping'in de telefon görüşmesi var ve eğer Rusya'ya destek verirseniz bedelleri olur, karşılığı olur vurguları yapılıyor Amerika'da. Bir yandan Amerikan Senatosu'nda CIA direktörü William Burns'un açıklamaları dikkat çekici. Rusya'ya karşı enformasyon savaşı yürüttüklerini teyit etti kendisi burada. Tabii enformasyon savaşı dediğimiz karşı cepheyi tümden karartma. Bu nasıl bir savaşsa hakikaten dikkat çekici. Yine dikkat çekici bir başka unsur Rusya ve Çin'in hasım güç olarak tanımlanması, CIA olarak ayrıca kaynaklar ayrıldığını vurgulaması ve Çin'e yönelik yeni misyon merkezi yarattıklarını söylemesi, teknoloji şirketleriyle, özel sektörle işbirliği yaptıklarını, baş teknolojici yetkilisi pozisyonu yarattıklarını vesaire aktarmış. Kiev'deki ABD siber komutanlığını aktarmış. Çok dikkat çekici bu enformasyon savaşında gerçekten. Ama Amerika savaşa girmiyor. Kendini enformasyon savaşına adamış gözüküyor. Elindeki teknoloji gücüyle de hakikaten başarısını teslim etmek gerekiyor. Savunma Bakanı Lloyd Austin Slovak mevkidaşıyla görüşmesinde Amerika'nın Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğini, uçuşa güvenli bölge ilanının da fiilen Rusya ile çatışma başlaması anlamına geleceğini yinelemiş kendisi. Evet, tabii Amerika'da hakikaten Amerika'nın nükleer savaşa girmesi yönünde çağrılar yapan çok üst düzeyde isimler var. Akıl sır alır gibi değil hakikaten. Bunlardan birisi geçtiğimiz günlerde Hitler kimyasal gaz kullanmadı demeye kadar vardırmış olan Atlantik Konsey'in isimlerinden Anders Aslung'tu. O da nükleer savaş seçeneğini değerlendirmeleri gerektiğini söylemiş. Böylesine bir çılgınlık hali olduğunu belirtmek lazım. Avrupa'da ise Zelenski'yi Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermeye çalışıyor siyasetçiler. Tutumunu ben anlayamıyorum. Herhalde onlar anlıyor olsalar gerek. Baltık ülkeleri bir dizi Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almış. Bulgaristan aynı şekilde 10 Rus diplomatını istenmeyen kişi ilan etmiş durumda. Polonya, Doğu Avrupa NATO zirvesinde Ukrayna'ya NATO barış gücü gönderilmesi için resmi teklif sunacağız demiş. Bu da enteresan. Nasıl oluyor? BM onaysız bir NATO barış gücü nasıl kuruluyor? Bu da ikinci yarıda birazdan konuşacağımız uluslararası hukuk boyutuna giriyor zaten. Mehmet Cemil Ozansu doktor. Mehmet Cemil Ozansu ile konuşacağız bu meseleyi. Tabii diplomatik temaslar devam ediyor. Rusya lideri Almanya şansölyesi Olaf Scholz'la görüştü. Özellikle Donetsk ve Makivka'da füze saldırısına dikkat çekmiş. Yani Ukrayna ordusunun yarattığı sivil kayıplara. Ama tabii Alman politikaları, dış politikasının başındaki Amerikancı diyebileceğimiz kadın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock özellikle de Ukrayna'ya Almanya silah satmayacağız demiş olmasına rağmen kolaylaştırıcılık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını dile getirmiş. Sihir yapabilseydik, daha fazla silah tedarik edebilseydik bunu yapardık diyerek bunu dile getirmiş. Emmanuel Macron'la aynı şekilde Putin'le yakında görüşeceğini dile getirmiş. Kendisi Rusya'nın bu müdahalesinin NATO için elektroşok görevi gördüğünü söylemiş. Aslında beyin ölümü gerçekleşti demişti daha önce biliyorsunuz. Şimdi tabii Avrupa hükümetleri Amerikan silah sektörünü, savunma sektörünü canlandırıyorlar. Bol bol Stinger füzeleri, Javelinler, efendim savunma sistemleri alımlarına yüklenmiş vaziyetteler. Hatta Amerikalılar siparişlere yetişemez olmuş efendim. Evet, yaptırımlar var Rusya'ya her açıdan pek çok yaptırım uygulanıyor, onu belirtmek gerekiyor ama bunların dünyaya bedelleri de olacak elbette. Bir takım ülkelere de fırsat doğuyor. Özellikle bir örnek vereceğim size. Rusya'da McDonald's çıkmıştı, çıkma kararı almıştı. Burger King çıkamıyor tam olarak anladığım kadarıyla ama Türk restoran zinciri Çıtır Çık'ın bu McDonald's'ın boşalttığı yeri doldurmaya hazırlanıyormuş. Böyle bir notu aktarmak istiyorum. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının da devam ettiği bilgisini paylaşmak lazım bu çatışma ortamına rağmen efendim. Evet, şimdi Çin'in tutumunu son olarak aktaracağım. Az bir vaktim kaldı. Konuğuma bağlanacağız bir 3-5 dakika içerisinde. Çin tabii Amerika'nın sürekli olarak kendisini sıkıştırması ile karşısında Ukrayna krizinde bağımsız pozisyonumuzu devam ettireceğiz diye Dışişleri Bakanı Cao Lixian açıklama yaptı. Ukrayna meselesiyle ilgili olarak adil bağımsız kararlar verdik biz. Bize böyle yanlış bilgiler yayıyor Amerikalılar, iftira atıyor ve baskı yapıyor bize dediler. Çin'in özellikle NATO'ya, Avrupa Birliği'ne de tepkisi var. Yugoslavya Federasyonu'nda büyükelçiliğimizi kimin bombaladığını asla unutmayacağız diyor. Yugoslavya operasyonu, BM onaysız operasyonda Belgrad şehri hakikaten çok fena vurulmuştu. Benim gibi yaşı, benim bana yakın olanlar hatırlayacaktır. İşte o esnada aynı zamanda Çin büyükelçiliği de vurulmuştu. Dolayısıyla böyle bir anımsatma yapmaları çok dikkat çekici. Çin tarafının uluslararası hukuku suistimal edenlerin adalet üzerine nutuk çekmesine ihtiyacımız yok demiş Çinliler. Son olarak konuğuma dönmeden önce Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının devam ettiğini Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Dimitri Kuleba ile Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vladimir Putin'le Rusya lideriyle görüşmeleri vardı. Türkiye arabuluculuk için elinden geleni yaptığını dile getiriyor. İnsani ateşkesin sağlanmasına uğraştığını dile getiriyor. Özellikle de Türkiye'nin Batı yaptırımlarına katılmaması dikkat çekici. Bu çerçevede Batı'nın da tepkilerine neden oluyor efendim. Evet, şimdi programın ikinci yarısına geçmek istiyorum. Konuğuma birazdan bağlanacağız. Krizi konuşuyoruz, Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu
krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Mehmet Cemil Ozansu var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Beklettim biraz, kusuruma bakmayın.
Estağfurullah, hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi ben dünya haberlerini aktarmaya çalışıyorum. Elimizdeki artık karartma ve kısıtlı imkanlarla hakikaten önemli bir çatışma ortamının içerisindeyiz. Öyle ki dünya düzenini zorlayan bir takım gelişmelerle karşı karşıyayız diye belki saptama yapmak çok yanlış olmaz diyeceğim. Çünkü hakikaten bu süreci ben dinleyicilerimize aktarmaya çalışmıştım. Minsk anlaşmaları, BM onaylı, uygulanmaması, Rusya'nın güvenlik garantileri talebi, yanıt verilmemesi ve hemen arkasından tabii 8 yıldır Donbas'ta süren bir savaş ve çatışma ortamı da vardı. Benim de yerine giderek bizzat gazeteci olarak takip ettiğim. Şimdi Amerika'nın geçtiğimiz en az bir 30 senelik dönem Amerikan yönetiminin başını çektiği Batı bloğunun uluslararası müdahaleleriyle geçti. Girişte bir özetlemiştim dinleyenlere. Responsibility to protect, koruma sorumluluğu ilkesi çok tartışılmıştı 2000'li yıllarda başlarında, 90'ların sonunda. Uluslararası hukuk bakımından tuhaf bir resim var ortada. Öncelikle sizin yazınız çok dikkat çekiciydi. Bütün bu tartışmalar içerisinde uluslararası hukuku ihlal mi ediyor yoksa inşa mı ediyor şeklinde bir başlık kullanmıştınız. Hangisi, nedir bu önümüzdeki resim hukuki anlamda?
Bunu tabii bir hukuk tarihi perspektifiyle bunu ele almamız gerekiyor. Başka türlü bu durumun anlaşılabilmesi mümkün değil. Yani bizim en son kurduğumuz formel, yani bir hukuk biçimlerini muhafaza eden düzen 1945 düzeni.
Evet.
Bu değişmiş değil. Hukuken bu değişmiş değil. Ancak 91'den sonra çeşitli, bu sizin de saydığınız çeşitli müdahalelerde hukukun genel prensiplerinin yorum yoluyla içinin boşaltıldığına şahitlik ettik. Bilhassa bunun başlangıcı olarak evet Yugoslavya Harbi'ni zikredebiliriz. İnsancıl müdahaleyi burada bir kavram olarak ortaya attılar. İşte Milošević rejiminin neydi? Atnalı operasyonu, öyle dediler. Kosova'da bir soykırım ve insanlığa karşı suçlar işleyeceği. Dolayısıyla kuvvet kullanma yasağının, Birleşmiş Milletler'in kuvvet kullanma yasağının o istisnada geçerli olmak üzere ihlal edilebileceğini, dolayısıyla insani müdahalenin, daha doğrusu kuvvet kullanma yasağının dışında kalmadığını vesaire argümente ederek dolayısıyla bu hukuk normunu, uluslararası hukuk normunu dolanmak istediler. Başarılı da oldular. Yani neticede Yugoslavya failed state olarak kendi varlığını güçlü biçimde ayakta tutabildi. Sonra 2008'de Kosova'da bir referandumla Kosova'nın...
Referandum da yapmamışlardı diye hatırlıyorum ben, meclis kararıyla diye hatırlıyorum. Evet.
2008'de bunu gerçekleştirdiler. Ondan sonra çeşitli tanımalar dünyada buna yapıldı ama çoğunlukla mesela Rusya o zaman da bunu tanımadı. Çin hakeza tanımadı vesaire. Şimdi şunu söyleyebiliriz aslında. Rusya da bugün basılmış olan ayak izlerine basarak yürüyor. Yani daha önceden yapılmış olan bu insancıl müdahale ve ondan sonra şunu da unutmayalım. 2001 11 Eylül'den sonra önleyici meşru müdafaa konsepti. Evet. Dikkat ederseniz önleyici meşru müdafaa konsepti çok daha askeri bir kavram.
Evet.
Yani birinci Yugoslavya Harbi'nde daha 1945 düzenine referans verebilen bir içerikle hareket ettiler. Yani şey yaptılar, soykırım ve insanlığa karşı suç işlenecek, biz buna acil bir biçimde müdahale etmeliyiz diyerek müdahale ettiler.
Evet.
Ama bu Bush doktrini sonrasında, yani 2001 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'nın ortaya atmış olduğu yeni konseptte çok daha askeri gerekçeler. Yani oradan gelebilecek bir askeri saldırı söz konusu olduğunda oradaki ulusal egemenliği veya oradaki devletler arası hukukun gerektirdiği prensipleri ihlal eden bir biçimde aktif olarak önleyici bir biçimde meşru müdafaada bulunabileceklerini iddia ettiler. Ve ondan sonra malumunuz hem evet. Afganistan operasyonu hem Irak devleti vesaire gerçekleştirildi. Bu operasyonlar gerçekleştirildi.
Evet.
Bunların hepsi aslında uluslararası hukuka aykırı.
Evet. Rusya da aynı şeyi söylüyor. Yani orada tabii şimdi Ukrayna'yı pek çok dinleyicimiz bilmiyor. Ben dosyayla yakından ilgilenen bir gazeteci olarak, sahaya da gitmiş bir gazeteci olarak aktarmaya çalışıyorum. Çok yoğun bir Rus nüfusu var. Rusça konuşan nüfusu var Ukrayna'nın.
Söylüyor zaten. Yani orada evet. insanlığa karşı suçlar işlendiği, Rus azınlığa çeşitli uluslararası hukuku ihlal eden, insancıl hukuku ihlal eden çeşitli yaptırımların uygulandığı, iç çatışmanın olduğu vesaire bunları argümente ediyor. Aynı biçimde bu harekata girişirken Nutkun'da da işte önleyici meşru müdafaa kullanıyor. Yani kısacası şu ana kadar geliştirilmiş olan bu formları, yeni hukuki yorumları, 91 sonrasındaki hukuki yorumları ilk defa Rusya'da kendi hamlelerinde gerekçelendirmeye başladı. Bu kıyameti koparan mesele bu aslında. Yani şu deniyor benim anladığım kadarıyla. Biz bu 91'de Soğuk Savaş'ı kazandık. El üstünlüğü bizdedir. Yeni düzen bize aittir. Dolayısıyla biz bunları tek taraflı olarak diğer ulusal egemenlikler aleyhinde kullanabiliriz. Ama bunun başka bir devlet tarafından iddia edilmesini kabul edemeyeceğiz. Hele bunun Rusya tarafından iddia edilmesini kabul edemeyeceğiz. Herhalde bu hukukçu, hukuk bir iddia meselesi.
Evet.
Hele uluslararası hukuk söz konusu olduğunda bu daha bariz bir biçimde ortaya çıkar. Çünkü uluslararası hukukta bir üstün üçüncü yoktur. Yani biz nedir? İç hukukta üstün üçüncü her zaman devlettir. Bizim aramızda kişiler arasında bir husumet meydana geldiğinde, bir çatışma meydana geldiğinde biz devletin bu işi uzlaştıracak ve karara, nihai olarak karara bağlayacak olan mahkemelerine vesaireye müracaat ederiz. Ancak uluslararası hukukta bu çok sınırlı bir biçimde. Ancak devletlerin bu otoriteleri kabul etmesi halinde mümkün olabilecek bir şey olduğundan bu üstün bir üçüncünün olmadığı bir hukuksallık söz konusu.
Evet.
Evet. Bu bir yanıyla da uluslararası hukukun bu esprisi onun gelişmesine de imkan veren bir şeydir. 1945 düzeni formel anlamda, biçimsel anlamda varlığını sürdürüyor. Nedir bu bu düzenin temel esprisi? Şiddet tekelinin Birleşmiş Milletler vesayeti altında ancak icra edilebilmesi. Yani kimsenin bizzat ihkaka hakta bulunmaması, kimsenin kendi başına hukuku ilan etmemesi, bunun yerine herhangi bir çatışmaya elverişli durum söz konusu olduğunda bunun Birleşmiş Milletler üzerinden halledilmesi. Ama 99 Yugoslavya Harbi'nden beri orada, çünkü Rusya'nın veto, Çin'in de veto ihtimalini öngören NATO kuvvetleri diyelim buna, yani askeri ittifak, burada kendi başlarına Birleşmiş Milletler vesayetine atlayarak kendi başlarına bir gerekçe ileri sürerek insancıl müdahale, kendi askeri operasyonlarını yapıp o anlamda da başarıya ulaştılar. Yani kendi pratik neticeleri bakımından başarıya ulaştılar. Bu tabii dünya sistemi bakımından önemli. Aslında yani yeni bir şey olmuyor.
Evet, evet. Ama şu çok...
Farklı karşı öznenin hareket ediyor olması.
Anladım.
Yani 1945 düzenini kuran karşı öznenin de aynı formlara, hukuki formlara, aynı yorumu tatbik ediyor olması... Bizde bu heyecanı uyandırıyor. Bu.
Evet. Bir de tabii şu, şimdi herkes çünkü bu kadar hukuk üzerinde düşünmediği için, hukuk felsefesi üzerinde ve tabii ki Amerika'nın müdahalelerini hatırlayanlar yine tamam canım öyle insani müdahaleydi o, ama bu şimdi nedir diye çeşitli sorular soruyorlar. Ama şöyle de bir şey çıkıyor ortaya, tabii Amerika egemenlik haklarından konuşuyor. Amerika genel olarak bir takım ülkeleri işgal edip özerk bölgeler kurdurmaktadır. okumasıyla bugüne kadar yani azınlık hakları, kimlikler, mezhepler hep vurgular öyle olduğu için bir anda şimdi bir devlet egemenliğinden bahseden bir Amerika resmi çıktı. Peki bir hukukçu olarak Amerika'nın Donbas'taki azınlığın haklarını savunmayıp devlet egemenliği alanına çekilmesi size nasıl bir görünüm sunuyor?
Hukuk politik bir mahiyet kazanıyor burada. Başka bir şey, başka bir ifadesi olamaz. Ya hukuk bir çatışmanın düzenlenmesi meselesidir. Bunun çatışmamak üzere, yani genel hukuk genel bir barış statüsüdür aslında. Zamansal ve mekansal olarak alanı belirler. Bunun içeriğin gerçekleşebilmesi için, yani o çatışmanın düzgün bir biçimde icra edilebilmesi için, kurallı bir biçimde icra edilebilmesi için hukuksal normlara riayet ve o espri üzerinde bir konsensüsün sağlanmış olması lazım. Bunu tek taraflı olarak değiştiremezsiniz. Şimdi 91'den sonra karşımıza çıkan şey uluslararası kamuoyu diye bir şey icat edildi. Kavram icat edildi. Ve uluslararası kamuoyu Batı blokunun o anki siyasi çıkarlarını ifade eden bir mahiyet kazandı. Bu bir şey olmadı. Yani şunu diyebiliriz, şöyle bir eleştiride bulunabiliriz. Evet, Soğuk Savaş bitti ama bunun hukuksal biçimleri icat edilmedi ve uygulanmadı. Biz 1945'in hukuksal biçimleriyle devam ettik. Bunların teker teker erozyona uğratılması, teker teker deforme edilmesiyle temel kavramların yoluna devam etti Batı bloğu. Bunun yerine bir objektif değerler kümesi, objektif olduğunu iddia ettikleri değerler kümesi icat ettiler ve dediler ki bu değerlerin diktası altında bütün dünya bundan sonra hareket edecek. Bunun şeyine çıkıldığında, bunun dışına çıkıldığında, biz bunun böyle olduğunu iddia ettiğimizde de kendimiz bu müdahale yetkilerini kullanabileceğiz. Yani şunu söylemek lazım. Yugoslavya Harbi'yle devamında gelen, yani işte İslam coğrafyası, Afganistan, Irak vesaire, orada yapılan müdahalelerde de temel bir fark var. Askeri olana dönülmüş durumda. Orada artık çıplak bir biçimde ortaya çıktı siyasi umdeler. Bu önemli bir farktır. Yani önce bu çok kibar bir biçimde başladı ki Avrupa'da da bu tartışıldı. Mesela Almanya Yugoslavya Harbi sırasında bütün partiler mesela ortadan ikiye bölündüler. Sağ partilerde, sol partilerde. Yani bu müdahaleye karşı çıkanlar. Bilhassa sağ partilerden de şu itiraz geldi. Biz bugün bunu yaparsak üstü kapalı bir biçimde bölgesel güç dediler ama söyledikleri, kastettikleri şey Rusya'ydı. Yarın öbür gün bunu başka bölgesel güçlerde kendi politik çıkarları gayretiyle kullanacaklardır diye. Evet. Çok enteresan bir şey. Sağdan gelen bir itiraz oldu. Evet. Ama çok ateşli bir biçimde, çok net hatırlayalım. Yoşka Tişer, Yeşiller Partisi'nden Dışişleri Bakanı. Ondan sonra biz çünkü Alman siyasi ilkelerinden biri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Alman ordusunu asla yurt dışında görevlendirmemekti. Bu ilkeyi biz çiğneyeceğiz çünkü büyük bizim soykırımda da vebalimiz var. Onun için biz Yugoslavya'da buna müdahale etmemiz lazım vesaire gerekçeleriyle bunu Yeşiller eliyle yaptılar. Çok enteresan. Evet, bugün geldiğimiz noktada Alman parlamentosuna bakıyoruz. Bütün fraksiyonlar ayakta alkışlıyor gelişmeleri. Yani geçtiğimiz aslında 20 yıl zarfında Yugoslavya Harbi'nden beri büyük hızlı bir müdahaleciliğe, Batı politik düşüncesinde büyük bir saldırganlığa yönelik eğilim olduğunu da tespit edebiliriz.
Evet. Peki çok çok...
Bu çok enteresan bir şey. Bu Alman parlamentosundaki... Dün mesela Oscar Lafontaine sol partiden, yani Linke'den istifa etti. Bu gerekçelerle. Yani nasıl olur da Ukrayna'ya silah temini vesaire bu gibi, yani savaşı kışkırtıcı şeylere, oradaki çatışmayı, çünkü öyle bir yükümlülük de vardır uluslararası hukukta. Bunu savaşı kışkırtıcı değil, savaşı teskin edici şekilde müdahale edilmesi lazım. Nasıl böyle olur diye kendi partisine de, yani sol partiyi de eleştirerek dün mesela istifa etti. Bu enteresan gelişmeler yaşanıyor Avrupa'da da.
Evet,
siz de şahit oluyorsunuz buna. Yani ışık hızıyla bir sağa doğru, aşırı sağa doğru bir yönelim söz konusu.
Avrupa'da
bundan faydalanacak olanlar da şüphesiz bu faşizan, yeni kurulan faşizan partiler bundan. AfD gibi örneğin Almanya'da bundan bayağı faydalanacağını söyleyebiliriz.
Evet, bunlar yeterince tartışılmıyor tabii, hakikaten çok acayip ama özellikle Avrupa'da. Amerika'yı ben artık anlayabiliyorum, onların hegemonya tesisi çabaları daha görünür oluyor. Ama Avrupa'da belki biraz entelektüellerin daha derin tartışmalar yapması beklenirdi. Pek de gerçekleşmiyor gibi gözüküyor.
Yani ben şu şimdi bu çeşitli Rus yazarlarının işte kitaplarını bilmem şeylerden kaldırıyorlar. Bunları izlediğimiz zaman, gördüğümüz zaman bunu yani Berlin Üniversitesi önünde kitap yakma törenleriyle Nazilerin ne farkı var? Esasta ne farkı var? Yani kültüre saldırılan, evrensel kültüre saldırılan içeriklerde aynı bunlar.
Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar konuşmak isterim sizinle. Gelişmeleri belki takip etmekte fayda var. Bu bağlamda yani işin hukuku, felsefesini de anlamak çok önemli. Günümüzde dünya nereye gidiyor? Yeni bir savaşa mı belki bütün dünyayı kapsayacak koşuyoruz? Çok teşekkür ediyorum Mehmet Cemil Ozansu değerlendirmeler için, aktarımlar için. Çok teşekkürler. Evet, bir hukukçudan aslında bu sürecin gerçekten önemli bir özetini dinledik. Dünya düzeninin nereye gittiği, nereye nasıl zorlandığı ve alınan tavırlar aslında neyi anlatıyor bize bugün Ukrayna çatışması üzerinden? Belki de daha çok tartışmamız gereken tabii Avrupa'daki bu aşırı sağa yeniden hızla kayış gerçekten çok tedirgin edici olmalı hepimiz için diye düşünüyorum ben şahsen. Dünyadan haber aktarmaya çok kısa bir vaktim kaldı ama özellikle Fransa'da Nisan ayında başkanlık, cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Emmanuel Macron artık arabuluculuğu falan da bıraktı. Kendi devlet başkanlığının, cumhurbaşkanlığının peşinde, onu anımsatmak lazım. Seçim programı taslağını tanıtmış ve burada özellikle enerji sağlayıcısı büyük şirketlerin kamulaştırılmasına ilişkin adımlardan bahsediyor. Çok ilginç, nükleer enerji, ki Avrupa'da Almanya'nın aksine nükleer enerjiyi bırakmayan ülkelerin başında geliyor. Fransa, Macron'da özellikle tabii enerji, bu çatışmanın doğal sonucu olarak Avrupa çok pahalıya Amerika'dan. Avrupalılar hem silah alıyorlar Amerika'dan hem de kat kat pahalıya Rusya'dan, ucuz enerji yerine kat kat pahalıya enerji almaya doğru gidiyorlar. Bu koşullarda Fransa biraz daha ayrıksı bir duruş sergiliyor. Tabii Macron seçilecek mi? Beraber göreceğiz. Emekliler enflasyon altında ezildikleri için Paris'te gösteri düzenlemişler. Aslında bütün Avrupa'da pandemi çıkışında aynı sorunların bulunduğunu belirtmek lazım. Bir de Fransa'dan yine dikkatimi çeken Korsika'da bir takım gelişmeler var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi bir Korsika'nın milliyetçi liderlerinden biri hapiste saldırıya uğrayıp komaya girmiş ve onun üzerine küçük çaplı bir isyan hali doğmuş. İçişleri Bakanı hemen Korsika'ya gitmiş. Teskin etmeye çalışırken özerklik statüsünden bahsetmiş. Hani Ukrayna'nın Donbas'a vermek istemediği özerklik statüsünü buradan da anımsayabiliriz. Daha dikkatli olarak belki bakmamız lazım bu dosyalara. Şimdi bunun dışında birkaç notum, aslında Türk dış politikası büyük ölçüde Ukrayna odaklı gelişiyor ama yine özellikle ekonomi, Türkiye ekonomisi dünyada yine yakından izlenmeye devam ediyor. Faiz arttırımına gidilmemişti, dün aktarmıştım size. Goldman Sachs 2022 senesinde Türkiye'de enflasyonu %60'ın üzerinde öngörmüş. 60 iyi öngörmüş diyeceğim var, sanki daha fazla gibi, onu belirtmek lazım. Tabii Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeni fırsatlar ortaya koyduğu dile getiriliyor. En son Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu bu konuda açıklamalar yapmış, Andrei Buravov. Batı'nın yaptırımları Türk iş insanları için yeni imkanlar ortaya koyuyor. Üretim, lojistik konusunda yeni adımlar atılabilir. Özellikle Türkiye'nin yaptırımlara katılmaması çok olumlu vurguları yapmış. Bunu da aktarmak istedim sizlere. Latin Amerika'dan iki notum var. Bir tanesi... Peru'dan Devlet Başkanı Alberto Fujimori 1992-2000 yılları arasında 10 yıl boyunca Peru'yu yönetmişti. Yolsuzluk, görevi suistimalden hapis cezası aldı ama muhaliflere yönelik askeri savaşın başını çeken isimdi. İşte o sağlık kanser nedeniyle affedilmiş. Çok büyük tartışmalar kopartmıştı. Arjantin'de hükümet Uluslararası Para Fonu ile 44,5 milyarlık bir borç ödeme anlaşmasına ulaşmıştı. Kongrede onaylandı fakat tabii tepkiler var. Halk buna tepkili. Başkent Buenos Aires'te kongre binası çevresinde insanlar görüntülere baktığımızda protesto gösterileri yapmış durumdalar. Ve Çin tabii devlet başkanı Xi Jinping bu Ukrayna krizinde geleneksel tarafsızlık konumunu sürdürürken Ukrayna dosyasının tarihsel özellikleriyle de anlaşılır olması ve tüm tarafların güvenlik çıkarlarını koruyarak bakılması gerektiğini açıklamıştı ama bir yandan da taraf olmayıp Ukrayna tarafına insani yardımları da esirgemiyor Çin. Çin'in kendi içerisinde de tabii Amerika ile rekabeti ve bu pandemi meselesi hemen başkent Pekin'deki Beijing'deki Çincesiyle olimpiyatların ardından bir koronavirüs patlaması var. Dün de aktarmıştım 3000-5000'lerde günlük vaka sayıları hep böyle yüzlerdeydi. Epey bir artmış durumda. Devlet Başkanı Xi Jinping sıfır vaka stratejisini sürdürmek üzere yeni toplantı gerçekleştirmiş. Merkez Komite ile birlikte. Tabii pandemiyi unuttuk bu krizde. İtalya'da da tedbirleri gevşetme kararı almış durumdalar. Türkiye'de zaten gevşetildi ki 21.354 en son pozitif. Tabii az test yapıldığı için az sonuç çıkıyor diyebiliriz belki. 101 can kaybı olduğunu da son olarak aktarmak istiyorum efendim. Bugünlük bu haftalık bu kadar. Eksen'den pazartesi günü radyo yayınımızda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın diyelim. Đurđeva zeleni, Đurđeva zeleni, svima osim meni. Trumo bio doše, a ja osta, nema zvijezde danice, nema zvijezde danice, moje zamutnice. Hey!
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.